Ayrım 21, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 245. 19 Eylül 1969 Cuma. Yatılı Kız Lisesi Müdüresi Suratlı Karı, Bayramoğlu'ndaki Sinir Karı. Tarihsiz. Oyunun adı Azalanlar, Azaltanlar, Kendimiz Olmayışımızın Piyesi. Not küçük bir kartona alınmış ve bundan sonrakiler bu kartonun arkasına yazılmış. Kaçta kaç biziz, kendimiziz. Vahşi hayvanların ehlileşmesi de böyle. Kedi kaçta kaç kedidir? Sirk hayvanlarına dönmüyoruz. Sirkteki aslan kaçta kaç ormandaki aslandır? 25 Ekim 1969. 24 Ekim 1969 Cuma akşamıydı. Yemekten sonra masada oturmuş, usturaya gelen mektupları okuyordum. Radyoda Behçet Kemal Çağlar konuşuyordu. Genellikle Behçet Kemal'i dinlemem. O konuşurken radyoyu kapatırım. Dinlediğim az olmuştur. 2-3 hafta önce ölen Necdet Rüştü Efe'ye değin konuşmaya başlayınca konuşmasını ilgiyle dinledim. Güzel de konuştu. Necdet Rüştü'nün geçim zoruyla, hiç değilse başlangıç zamanının şairlik niteliklerinden bile yitirerek günlük manzumeler yazdığını çok iyi belirtti. Sonra Kemalettin Kamu'dan söz etti. Meral'le Aznif oynarken bu radyo konuşmasından pek az sonra radyo ara haberlerinde Behçet Kemal Çağlar'ın öldüğünü bildirdi. Çok bozuldum, çok üzüldüm. O beşeri bencillikle ölüm sırtımı okşuyor gibi geldi. Belki az önce radyodan sesini duyduğum Behçet Kemal'in az sonra öldüğünü duymak yüzünden de bu duygulanmam. Çok tuhaf. Behçet Kemal'i hiç sevmemiştim. Ölümüne yakın bir arkadaşım ölmüş gibi üzüldüm. Ona değin anılarım film şeridi gibi kötü bir benzetmedir. Gözümün önünden geçti. 1936 Ekim'inde Harbiyeliler Ankara'ya gidişimizde anıt önünde bize hoş geldin Nutku. Boz yakalılar, Bozkır'a hoş geldiniz. K harfini ne kaf, Arap harfi alfabede kalın K sesi veren harf, ne ayın sesiyle Arap harfli alfabede kalın G ya da yumuşak G sesi veren harf, ikisinin kırması bir sesle söylüyordu. N'yi de yumuşak G olarak söylüyordu. Parlak dönemiydi. Kars müstahkem mevkiinde teğmenim. Yedek subay olarak geldi. Şahap Paşa, Şahap Gürler, onu çok tuttu. Yanıma verdiler ama çalışmadı, masaya oturmadı. Dalga geçmesine çok uygun görevler verdiler. Sonra bir piyes yazdı. Tarih öncesinden başlayıp o güne dek gelen Türk toplumu. Deriler, postlar içinde oyuncular. Sonradan evlendiği değirmenci kıza makyaj yapmıştım bu oyun için. Oyunda önemli olan aklımda kalmış, bir buluşu olmayanlara evlenmek için bir kız vermiyorlardı. Oyuncu kız bulamamıştı, subay kızları oynamıştı. Bir de Behçet Kemal'in dişlerini fırçalamadığı, yine de bembeyaz, her yemekten sonra su ile çalkaladığını söylerdi. Seçim var diye Ankara'ya gitti. Döndü, kazanmış. Ankara Belediye Meclisi üyesi mi ne olmuş? Burası milletvekilliğinin basamağıdır diye konuşuldu. Nitekim sonradan milletvekili oldu. Bir askeri tatbikat sonrası şiir okudu arazide. Nane Şekerci şiirlerinden. Her kağanın, komutanın adına uygun maniler. Şahap Gürler için şiirden bir mısra. Şahap gibi gürledi. Yahu Şahap Gürler mi? Dedim. Şiir. Gürlettik işte. Kimse farkına varmadı. Yerinde duramaz bir adam hali vardı. Çünkü grafiği yükseliyordu. Hızla yükselen grafiğine tırmanarak yetişebilmek için yerinde duramazdı. Sonra izinli gitti, bir daha da dönmedi. Oysa o sıra Pertev Boratav ve öbürleri yedek subaydı. İş başında. 7 günde çalışmaya başladım. Onun da 7 günde şiiri çıktı. Ne oldu? Şimdi belirli değil, çok dumanlı. Beyoğlu'nda ayaküstü görüşmüştük. Bir de radyo konuşmasında maskaralığı vardır. Şahap gibi gürlediğe benzer. Üç Kemaller. Büyük olur Kemaller. Mustafa Kemal, Yahya Kemal, bilmem ne Kemal. Gazetede alay etmiştim. İş mi istemiştim ne? Onu aramak için belki de randevumuz vardı. Beyoğlu'na sıra servilerdeki binaya galiba Halk Evi ya da Halk Partisi'ydi. Gittim de bulamamıştım. Sonra ona karşı yazdım çok. Yolda karşılaşınca görmezden gelirdi. Amerikan Koleji'nde hocayken kolejde vereceğim bir konferansa engel olmak istemiş. Konferansı verdikten sonra duydum. CHP milletvekilliği grafiğin tepe noktasıydı. İstifa etti milletvekilliğinden de partiden de. Sonra grafiği inişe geçti hep ama dibe düşmedi hiç. Nemika söylemişti. Onunla evlenmek istemiş. Nemika homoseksüel olduğunu söyledi. İnanmadım. Savundum. Sanmam. Pakistan Kültür Evi'nde konsolos boşluğun davetinde görüştük. Meral de vardı. Milli vazifemizi yaptık, dedi. Hiç unutmam. O gün İngiliz casusu Prens Sabahattin'in katibi de oradaydı. Ki onun arabasıyla Macar konsolosluğuna gitmiştik. En son bundan bir iki ay önce, öğleden epey önce onu İstiklal Caddesi'nde tek başına giderken gördüm. Gidip döndüm caddede. Yine karşılaştık, selamlaştık. Herhalde oralarda bir yerlerde oturuyordu ki o kadar erken saatte oralarda dolaşıyordu. Bitkin görmüştüm, bir daha da görmedim. Behçet Kemal'in ölümü bana bir kez daha ölümün ihtarıdır. Zamanımı boş şeylere geçirmemeliyim. Vakit kalmadı artık, ne yapacaksam yapmalıyım. Anadolu Hisarı mezarlığında da yerimi satın almalıyım. Hemen ölebilirim ama bir yandan da yapmam gerekli işler, yazmam gerekli eserler için ölümün bana daha uzun yıllar müsaade edeceği duygusu var içimde. Sanki ben o eserleri yazmak için doğmuşum. Onları yazmadan ölmem. Ölüm beni alamazmış gibi. 22 Kasım 1969, Çiçüe'deyim. Bu oyunu 1951 yılında Paşa Kapısı Üsküdar cezaevindeyken tasarlamış, planını yapmış, notlarını almıştım. Günlük işlerim yüzünden oyunu bitirememiştim. 1963 yılında usta oyuncu Ulvi Uraz şehir tiyatrosundan ayrılmış, bir tiyatroda kuramamış olduğu için tek kişilik bir oyunla turneye çıkmak istiyordu. Benden tek kişilik bir oyun istedi. Tiyatro dosyalarımı karıştırdım, tek kişilik oyunlarım içinden Çiçi'yi seçtim. Çiçi üzerinde çalışırken Almanya'da sahneye konulacak Biraz Gelir Misiniz adlı oyunumun ilk gösterilişinde eşimle birlikte bulunmamız için bir çağrı aldım. Ulvi Uraz oyunu yetiştirmem için üsteliyordu. Gidiş zamanımı 2 gün erteleyerek Çiçi'yi bitirip Ulvi Uraz'a verdim. Bu 2 günlük gecikmem sırasında Talat Aydemir'in hükümet darbesi girişimi olunca sıkı yönetim ilan edildi. Eşimle birlikte havaalanına gittik. Tam uçağa binerken sıkı yönetimce pasaportlarımız elimizden alınarak geri çevrildik. Ulvi Uraz'a Çiçi'yi yetiştirmek uğruna Almanya'da oynayan Biraz Gelir Misiniz de ne ilk oynanışını ne de başka oynanışlarını görebildim. Ulvi Uraz da çok beğendiğini söylediği Çiçi'yi oynamadı. Değerli sanatçı Yıldız ve Müşfik Kenterler 1967'de Çiçi'yi sahneye koymak istediler ve program dergisinde oynayacak diye ilan ettilerse de yine Çiçi sahneye konulmadı. 1968'de Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Çiçi'yi istediler ama onlar da sahneye koymadılar. Çiçi öbür oyunlarımız şanssızlık izindedir. 1951'de tasarlayıp planladığım, 1963'te yazdığım Çiçi'yi 1969 sonunda kitap olarak yayımlıyorum. Çiçi oyunu kitabına koyacaktım bu yazıyı ama suçlayıcı bir havası olduğundan vazgeçtim. 24 Kasım 1969. İlk olarak radyodan Ravel'in resim sergisinden tablolar orkestrasyonunu dinlediğim zaman büyük bir hayranlıkla kendi kendime bağırdım. İşte, biraz gelir misiniz budur. Bu oyun müzikle böyle anlatılır. Bu müzik, bu oyunun müziğe çevresidir. Neden bu düşünce ve duyguya kapıldığımı gazetedeki bu açıklamayı okuyunca anladım. Dünya 1 gazete kupürü, 24 Kasım 1969 Pazartesi. Mussorgski ve bir sergiden tablolar. Yakın arkadaşı ressam Viktor Hartmann'ın ölümü üzerine büyük bir üzüntüye kapılan Mussorgski, bu acıyı unutabilmek ve onu ölümsüzleştirebilmek için bir eser yazmaya karar verdi. Dostu ve koruyucusu Stassov'a yazdığı bir mektupta, "Değersiz kişiler mutluluk içinde yaşarken Hartmann gibi bir sanatçının zamansızca aramızdan ayrılması ne büyük haksızlık," diyordu. Stassov, birkaç yıl önce Hartmann'ın gravür ve sulu boya resimlerini sergilemiş, besteci de uzun süre bu serginin etkisi altında kalmıştı. İşte Bir Sergiden Tablolar adlı eserini bu şartlar altında yazmaya başladı. Mussorgski'nin ölümünden 7 yıl önce tamamlandığı halde bestecinin ölümünden 5 yıl sonra yayımlanabilen bu eser, daha sonra çeşitli besteciler tarafından orkestre edilmiştir. Bunların içinde en ünlüsü 1922 yılında ilk defa çalınan Ravel'in orkestrasyonudur. Profesyonel bir müzik eğitimi görmemesine, düzensiz bir hayat sürmesine rağmen müzisyenliğinin yanı sıra bir devlet dairesinde katiplik yaparak hayatını kazanmak pahasına, Mussorgski bütün hayatınca müzik bilgisini arttırmaya çalışmış, halk müziğinin zengin kaynaklarından faydalanarak kendine özgü bir melodik ve armonik anlatım tarzı elde etmiştir. İşte Bir Sergiden Tablolar adlı eserinde bu anlatım tarzını bulur ve parlak akorlarla başlayan Promenad albümüyle tablodan tabloya gezinen Mussorgski'nin hüzünlü ve duygulu kişiliğiyle karşılaşılır. Ressamın eserleri son zamanlara kadar çeşitli yerlere dağılmış ve bulunamamıştı. Uzun araştırmalar sonucu müzikolog Alfred Frankenstein tarafından büyük bir kısmı bulunmuş ve her tablonun özelliğini anlatan ufak açıklamalar yapılmıştır. Mussorgsky'nin parlak akorlarla başlayan eserinin giriş müziği eser süresince değişik ton ve karakterde tekrarlanır. Bu müzikte bestecinin çocuk sevinciyle birlikte onu vakitsiz ölüme sürükleyen aşırı karamsarlığını ve korkusunu duyarız. Meral Şekerkaran. 16 Aralık 1969 Salı. Herkesin kendimiz gibi düşünmesini istemek aslında kendi düşüncemizin de olmamasını istemek demektir. Çünkü bizim düşüncemiz bizimkilerine benzemeyen düşüncelerin varlığıyla ancak oluşabilir. Düşünce bir zihin eylemidir ve diyalektik gelişmeyle olur. Bizim kendi düşüncemiz varsa daha önce başka düşünceler ve bizimkine karşı düşünceler vardır ki onlara karşı olarak kendi düşüncemiz doğmuştur. Tarihsiz oyun. İnsanda kişiliğin ikiye bölünmesi dengesizlik, uyarsızlık yaratıyor. Bulunan iki kişilik uyuşursa bütünlenip tek kişilik oluyor ve böylelerine dengeli insan deniyor. İnsanların çektikleri acıların çoğu kişilik bölünmesinden doğuyor. Örnekler pek çok. Yetenekleriyle tutkuları eşit ve dengeli olmayanlar. A. Yetenekleri olup tutkuları olmayanlar. Alaycı, herkese küçümser bakışlı lagar oluyorlar. Ya hiçbir yaratıcı iş yapmıyorlar ya da pek az yapıyorlar. Her an treni kaçırdıklarını, artık geç kaldıkları duygusu var işlerinde. Bir de bir şey yapınca yapabileceklerinin en mükemmeli olsun istiyorlar. Bu yüzden yapmıyorlar. Seyrek de olsa yaptıkları iyi oluyor. Her şeyi sürekli eleştirir durumdalar. Mehmet Ali Cimcoz, Adnan Menk, Rasih Güran bunlardan. Bu dengesizler yetenekleri olup tutkuları olmayan o yaratıcı işten öbür yaratıcı işe atılıyorlar. Çeviri, resim, seramik, eleştiri, tiyatro. Birinde saptanç olmuyorlar. Çünkü birden parlayıp doruk olmak istiyorlar. Bunların dışları rahat görünse de içlerinde bunalımlar, fırtınalar var. Genellikle yaratıcılık sanat alanı dışında işlerde çalışıp sanatı amatörce yapıyorlar. Tutkuları olmadığından iyi durumlarını feda etmeyi, sıkıntı çekmeyi göze alıp yeteneklerinin olduğu yaratıcı alana girme yürekliliğini gösteremiyorlar. Bunların çoğu durumları iyi aile çocukları, iyi yetişmişler, çocukluk ve gençlikleri iyi geçmiş, iyi öğrenim olanağı bulmuşlar ama tutkularını yaratacak, geliştirecek, bilecek, yoksulluk ve sıkıntı çekmemişler. Bu hal bir oyun olabilir. B. Bir de yetenekleri olmayıp aşırı tutkuları olanlar var. Bunlar korkunç dengesiz oluyorlar. Hepsi de olumsuz ve doyumsuz kişiler, kötü insanlar oluyorlar. Dengesizlikleri belli oluyor. Mütecaviz ve ısırgan. Halim gibi. Asıl bu tipin oyununu yazmak istiyorum. Dalgacı, rüyada gibi yaşıyorlar. Gerçeklerden kaçıyorlar. Bir başarı kazanırlarsa, başarıları da sürekli olursa bu durumdan kurtulanları oluyor. Ayrılan kişilikleri birbirinin üzerine uyumlaşıp yani kendi kendisiyle sürtüşmüyor, çatışmıyor, dengeli oluyorlar. Çoğu sanatçılar böyle. Aşırı tutkuları olup tutkularına denk yetenekleri olmayanlar genellikle koşulları iyi olmayan aile çocukları iyi ve mükemmel eğitim görememişler, zorlukla yetişmişler, genellikle kendi kendilerini yetiştirmişler. Genellikle çocukları sıkıntılar içinde geçmiş. Bu durum onlarda köklü tutkular yaratmış. Ama bu aşırı bilenmiş tutkularını yerine getirecek yetenekleri yok. Bu eksiklik aşırı ve sürekli çalışmayla telafi edilerek doyum yolu bulunabilir ve denge kurulabilir. Bende olduğu gibi. C. Dengeli olanlar. Yetenekleri oranında tutkuları, tutkuları oranında yetenekleri olanlar. Yetenekleriyle tutkuları birbirine denk olanlar. Kendilerinden memnun, doyumlu kişiler. Ç. Fizik güçleriyle manevi yapıları uyumsuz, dengesizler de var. 1. Yaşlanmış ama gönlü taze. 2. Genç ama içi geçmiş. 3. Yaşanmamış yılları olup o yaşanmamış günlerini iş işten geçtikten sonra yaşamaya kalkıp ve bunda kendilerini haklı görüp çevrelerine maskara olanlar. İşte bu dengesizlikleri de oyun yapacağım. D. Toplumdaki dengesizlik. Bizdeki ileri aşamaya geçmek isteyen beyinler. Ama toplum bedeninde o güç yok. Toplumsal bunalımlar oluyor. Avcıoğlu yardımcı güçler arıyorlar. P.S. Aczin kuvveti. Sizin hepinizin acziniz kuvvetiniz oluyor. Acziniz yüzünden sömürülmekte devam ediyorum. Sevginin de nefretin de zerresi yok bunda. Hiçbirinizi sevmiyorum. Nefret bile edemiyorum sizden. Yalnız kızıyorum, o da içimden. Kızgınlığımı bile belli edemiyorum. Ah o gün gelse. O gün ki siz artık bana muhtaç olmayacaksınız ve ben kendi kendimi kurtaramayacağım. Yani başkalarına muhtaç olacağım. İşte o zaman sizi sevip sevmediğimi anlayacaksınız. Ah, sizi sevmediğimi anlatacağım güne kadar yaşayamayacağım diye korkuyorum. Öyle gün gelecek mi ki benim bütün değerlerimi kemiren, beni ben olmaktan çıkaran ve aç silahıyla bana saldıran düşmanlardan kurtulup yalnızlığımın kalesine çekilebileceğim. Çünkü hiçbiriniz benim yalnızlığımın yerini alabilecek sevgiyi gösteremezsiniz bana. Beni sevmediniz, beni yoldunuz, sömürdünüz ve bencil yaratıklarsınız. Aciz, güçlüyü de yenebilecek bir güç kazanıyor. Beş acizler bir güçlü adamı yenerler. Bütün üzüntüm nedir bilir misiniz? Şu insanlar kendi kendilerine yeter duruma gelmeden ölüp, onlara sevdiklerini sandıkları birinin arkasından ağlama, yalandan üzülme mutluluğunu vermek. İstiyorum ki kendilerini başımdan atıncaya, yani kendilerine yeter oluncaya, bana muhtaç olmayıncaya, yani acizden kurtuluncaya kadar yaşayayım da onlardan kopup ayrılıp yalnızlığıma çekileyim. Kendilerine onları yıllarca sevmeden, sorum ve görev duygusuyla katlanmış olduğumu hiç olmazsa anlasınlar da, eğer duyacaklarsa bunun acısını duysunlar, bana kızsınlar, kötü desinler bana. Başkalarının yanında, sayfa kenarına düşünmüş not, sen de bana terbiye öğretmeye kalkmasan artık şekerim. Tarihsiz, dünyada bütün iyiliklerin de kötülüklerin de karşılığı görülmelidir. Sen de iyi davranışlarının da kötü davranışlarının da karşılığını alacaksın benden. Ne var ki bazı insanlar iyilikleri anlayamadıkları gibi kötülükleri de anlayamazlar. Sen de kötülüklerinin karşılığını aldığını bile belki bilmeyeceksin. Hayatı ciddiye almak. Bir hayal üzerine darılmanın gerçeği bu fanteziyi değil, hayatı çok ciddiye almaktır. Ben neden Kemal Tahir'le ortak oldum? Onun meyhanedeki bir sözü. Ben neden Naci'den kazık yedim? Onun bir sözü. Ben neden sana darıldım? Çiftliğe gitmek hayalime katılmaman. Tarihsiz. Bir başıma olsam Şeyhü Sultan'a kul olmam. Viran olası hanede evladı iyal var. Dertli. Meşhurdur ki zulmeden olmaz cihan harap. Eyler anı müdaheneyi aliman harap. İzzet Molla, tarihsiz. Rousseau'ya yazdığı bir mektupta, sizin bu kitabınızda savunduğunuz düşüncelere karşıyım. Yine de sizin bunları söyleyip savunabilmeniz için canımı vermeye hazırım. Voltaire. Tarihsiz. Geldi o gece. İlk eşinin bir gece ziyareti gelmesinden söz ediyor olmalı. Bakınız 14 Ocak 1972'li tarihli günce. Geçmişine dönmek istiyordu. Bir şey söylemezdin bana. Kendi kendine kapanır susardın. Ben anlayamazdım o zaman, dedi. Geçmişe dönmek. Geçmişini canlandırmak. Kapıdan çıkarken sarıldı, öptü. Utandığım için istemedim. Dudaklarımın bir yeni ölünün dudaklarından ayrımsız olduğunu anlayamadı. Canlandırmak, dönmek istediği ortaklaşa geçmişimizden sonsuzcasına soğumuş bir yığın külden başka bir şey kalmamıştı. Erkekle kadın isteği, sevgisi hiç birbirine benzemez. Erkek sevgisinden doğan arzu birden olduğu kadar çabuk ölücüdür. Beslenmek için çok hayale ihtiyacı yoktur. Erkek olan kadının anlattıkları. Marcel Aleyn. 1 Ocak 1970. Müşfik Kenter hiç kuşkusuz bir tiyatro virtüözü. Oyunlarıyla iyi tanıdığım Türk erkek oyuncularının en başarılısı Müşfik. Çiço'yu da çok iyi oynuyor ama yine de Çiço'da yazarı olarak kendimi, oyuncusu olarak da Müşfik'i eleştirecek birçok yerler var. Önce kendimi eleştireyim. Çiço'da mesajın üzerine aşırı oranda basmışım. Kitabın yeni basımında mesajı bu denli tekrarlamadan vermeliyim. Bir iki yerde tekrarlar var, yalnızlıktan patlamak gibi. Oyunun sonu, oyunun özünden ötürü etkili bir bitiş olmuyor. Oysa seyirciler genellikle çok etkili bir şeyler istiyor. Biraz gelir misinizin, bir şey yap metin bitişleri etkilidir. Oysa Çiço böyle değil. Bu oyunun sonunu nasıl etkili yapabilirim diye düşündüm. Belki bunun da bir yolu bulunabilir ama ben şimdilik bulamadım. Etkili bir son için oyunun başından beri hazırlık gerekir. Örneğin şu anda aklıma geldi. Oyunun başında adamın bir çocukluk anısı olarak sakat bir çocuk ki bu yüzden hep yalnızdır, adamı çağırır. Adam çocukken bu çağrıya gitmez, içinde bir vicdan azabı olarak kalır. Çiço'ya bu anısını birkaç kez tekrarlar, daha doğrusu bir kez anlatır da Çiço sık sık bu anıyı dinlemekten bıktığını söyler. Oyunun başında adam çocuğun çağrısını duyar, duymamak ister. Çiço'yu memnun etmek için sonunda yalnız çocuk çağrılır. Adam da böylece yalnızlara gider. Belki bu bitiş etkili olabilir. Müşfik'e gelince. Müşfik, sahnede yalnız adamın yalnızlığını yaşadığını, yalnızlığı iliklerine dek duyduğunu yeterince belirtemedi. O, sahnede seyirciler için bir yalnız adam değildi de, yalnız adamı başarıyla taklit eden biriydi. İkinci önemli eleştiri, sahnedeki Müşfik, gerek fiziği gerek psikolojisiyle sürekli yalnız kalacak, yalnızlık çekecek bir erkek izlenimi vermedi seyirciye. Böyle bir erkek nasıl olsa bir kadın arkadaş bulurdu kendisine. Oysa Chichu'da adam yalnızlıktan ıslanmış, yalnızlıktan üşümüş bir halde ezik, zavallı görünmeliydi bize. Zaman zaman da bu ezikliğinden birden sıyrılıp baş kaldırmaları olmalıydı ki bu iki aşırı uç eziklik ve baş kaldırı daha iyi belirsin. Müşfik baş kaldırıları, sertlikleri, tepkileri çok iyi verdi. Ama ezikliği, yumuşaklığı veremedi. Rolü baştan sona çok katı, sert ve tepkili oynadı. Bütün eleştirilerimden sonra şunu söyleyeyim. Bu rolü günümüz Türk oyuncuları içinde Müşfik'ten daha iyi oynayacak biri olduğunu sanmıyorum. 2-3 Ocak 1970 Perşembe Cuma saat 4 sabah. Bu müthiş korkunç bir maç. Bu öyle bir yarışma ki, öyle bir boğuşma, öyle bir maç ki, fizik güç gösterilerinin en amansızları, en kıyıcıları olan boğa güreşine, boks maçına, otomobil yarışına da benzemiyor. Bütün bu ölümcül maçlar bile bir yazarın yarışması yanında çok küçük, çok önemsiz kalır. Çünkü otomobil yarışı, boğa güreşi, boks maçı gibi yarışmalarda yarışmacılar karşı karşıyadır. Oysa bir yazarın yarıştığı kimseler karşında değildir. Onları tanımaz bile, hiç görmemiştir, pek çoğunun adını bile duymamıştır. Boğa güreşçisi güreştiği boğa karşısında olduğu için onun gücünü görür, tartar, yoklar. Otomobil yarışçısı için de durum böyledir. Hasımları yanındadır, görür onları, kendisiyle ölçüştürebilir. Boksörün hasmı karşısındadır ve eşit koşullarda dövüşürler. Oysa yazar, kiminle yarıştığını, yarıştığı başka yazarların güçlerini, koşullarını, durumlarını bilmez. Onlarla kendisi arasında bir değer ölçüştürümü yapmaz. Her yarışmacının karşısında bir ya da birkaç, 5-10 yarışmacı vardır. Oysa yazarın karşısında binlerce değil, on binlerce yarışmacı vardır. Bunlar örneğin Çin'de, yazarın adını bile bilmediği bir ilçesinde, Afrika'nın bir ülkesinde, Paris'te, Leningrad'da, şurada, burada, her yerdedir. Ben şu gecenin saat 3.30'unda sabaha karşı dünyanın bildiğim bilmediğim yerlerindeki yüzlerce binlerce yazarıyla yarışmadayım ve onlar da benimle. Bu ne öldüresiye, ne amansız, ne kıyıcı bir yarışmadır. Fizik yarışmaların yarışmacıları ancak belli bir yaş döneminde yarışırlar. Geçkinleşince yarışma alanından çekilirler. Oysa bir yazar hiçbir zaman yarış alanından çekilemez, ne kadar yaşlanırsa yaşlansın. Yaşlandıkça yarışmasının amansızlığı, kıyıcılığı büsbütün artar. Çünkü yaşlılık döneminde hem kendi gençlik, orta yaşlılık dönemiyle yarışmaktadır, hem de genç kuşaklarla. İki yarışı birden sürdürecektir. Yazar yaşarken ölmemek için kendi kendisiyle yarışmak, kendini aşmak, yenilemek zorundadır. Genç kuşakla yarışmasına gelince, yarışmasının en korkuncu budur. Çünkü genç kuşak doğal olarak kendine yer açabilmek, var olabilmek için eskilerle çok insafsızca, yıkıcı olarak savaşır. Eski yazar var olabilmek için değil, bundan çok daha zor olanı olan varlığını korumak ve sürdürmek için gençlerle yarışı kabul edip onlardan daha genç kalmak zorundadır. Fizik yarışmalarda eski yarışmacılara saygı duyulur. Burada tersine, yerler. Çok amansızdır işte bu. Fizik yarışmaların yarışmacıları ölünce saygıdeğer bir tarih olurlar. Oysa yazar, ölse bile yarışma alanından, yarıştan çekilmiş değildir. Öldükten sonra da eserleri var olduğu için, eserlerinin var olabilmesi için yarışın içindedir. Onun için yazar ölümünden sonra da yarıştan çekilemeyeceğini düşünerek, gelecekle de yarışma içinde yaşar. Yazar, yalnız çağdaşı, tanınmış, tanınmamış, önemli, önemsiz, bilinen, bilinmeyen yerlerde yüzlerce, binlerce kişiyle yarışmıyor. Yani yalnız coğrafyayla değil bir yandan da tarihle, tarihin ünlü yazarlarıyla yarışma halinde. Bu, fizik yarışmalarında olduğu gibi, onları geçme, birinci olma yarışı değil, onların arasına girme, onların arasında yer alma, var olma yarışıdır. Fizik ve spor yarışmalarında amaç öbür yarışanları geçmek, aşmak, birinci olmak, derece almaktır. Bu kolaydır yazarın yazarlık yarışmasına göre. Yazarın yazarlık yarışmasında birincilik yoktur, derece yoktur. Kendi birinciliğini yazarın kendisinin yaratması vardır. Onun için hangi büyük şairin daha büyük olduğu söylenemez, tartışılamaz. Shakespeare'i, Molière'i, Chekhov'u, Beckett'i birincidir diye bir tartışma saçmadır. Çünkü bunların hepsi de yazı yazarlar ama hepsi de kendi var ettikleri derecenin birincisidirler. Oysa tarih boyunca şu kadar metre koşucuları arasında hangisinin üstün olduğu bilinebilir. İşte bu yüzden yazar yalnız kendi birinciliğini kendi kuracağı için yazarın yarışması daha zordur. Yazarın coğrafyayla olduğu gibi, gelecekle olduğu gibi bir de tarihle yarışması vardır. Yazarın çilesi de işte budur. Ben eskiden çileyi, maddi sıkıntı, siyasi baskı falan sanırdım. Bunlar da yazarı oluşturur, geliştirirler elbet. Ama yazarın yazarlık çilesi, dört bir yandan ve kendi kendisiyle olan amansız yarışmasıdır. Bu yazıda yazar kelimesi yerine sanatçı konulmalıdır. 21. ayrımın sonu, sayfa 258.